5. kaset 2. yüz. Sovyetler Birliği'nin planı reddetme nedenine gelince şunlar söylenebilir. Her şeyden önce Sovyet yorumuna göre planın uygulanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri atom silahını yapabilme yeteneğine sahip tek devlet olarak kalacaktı. İkinci olarak ABD, BM'de karar verme sürecine egemen olduğu için bu örgütün bir kuruluşu olan Atom Enerjisi Komisyonu'nu da etkisi altına alabilirdi. Üçüncü olarak planın tartışıldığı sıralarda Sovyetler Birliği atom silahının gizlerini ele geçirip bu silahı çok kısa bir süre içinde yapabilme uğraşı içindeydi ve tahminlerine göre en geç 1949 yılında ilk atom bombasını patlatabilecekti. Beruş planına karşı Sovyetler Birliği şu önerilerde bulundu. Tüm atom silahları yok edilecek, üretimleri durdurulacak, dünyanın bütün ülkeleri bu silahı kullanmayacakları konusunda bir anlaşma imzalayacaklar ve bunlar yapıldıktan sonra denetim konusunda görüşmeler başlayacak. Beruş ise Amerikan planının tümünün kabul edilmesini istedi. Aksi takdirde ortada hiçbir plan kalmayacaktı. Öyle de oldu. 1946 yılı boyunca Atom Enerjisi Komisyonu'ndaki tartışma uluslararası kuruluşa verilecek yetkiler çevresinde döndü. Bu kuruluşun atom enerjisine kaynaklık edecek tüm doğal kaynakların mülkiyet ve denetimine sahip olması konusunda başta ABD ve Sovyetler Birliği olmak üzere komisyona üye ülkeler arasında hiçbir anlaşmazlık yoktu. Asıl anlaşmazlık noktası uluslararası kuruluşa yürütme yetkisinin verilip verilmeyeceği üzerinde odaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri kuruluşun yürütme yetkisine sahip olması gerektiğini savunurken, Sovyetler Birliği böyle bir kuruluşun herhangi bir devletin atom enerjisi anlaşmasına aykırı davranışlarını saptadığı takdirde konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne getirebileceğini, yürütme yetkisinin konseyde bulunduğunu, bu organdan başka bir kuruluşa yürütme yetkisinin verilmesinin BM antlaşmasına aykırı olduğunu öne sürüyordu. BM Atom Enerjisi Komisyonu'nda zayıf durumda bulunan Sovyetler Birliği, Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisine güveniyordu. Böylece Atom Enerjisi Komisyonu'nda AEK, yürütme yetkisi konusunda anlaşma sağlanamayınca sorun AEK'den Güvenlik Konseyi'ne gönderildi ve işinin bittiği gerekçesiyle Beruş görevinden istifa etti. İstifa mektubunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hükümetin anlaşma tasarısı onaylanana kadar ABD'nin atom bombası yapımını sürdürmesi ve bu bombanın gizlerini saklaması gerektiğini anlattı. 29 Mart 1948'de AEK'nin Çalışma Komitesi Sovyetlerin atom enerjisinin etkili uluslararası denetimine ve atom silahının ulusal silahlar içinden çıkarılmasına yanaşmadığı gerekçesiyle dağıtıldı. Bu noktadan sonra AEK devletler arasında önemli noktalarda temel bir anlaşmaya varılana kadar çalışmalarını durdurdu. Zaten bir yıl sonra Sovyetler Birliği de atom silahının gizlerini eline geçirecek ve anlaşmaya varmak daha da güçleşecekti. Uzak Doğu. Avrupa'daki savaş sonrası başarısızlıkları Avrupa dışı gelişmeleri de etkiledi. Savaş döneminin galip tarafının koalisyonu yalnız Avrupa'da değil, tüm yeryüzünde çöktü. 1. Kore. Sovyetler ile Amerika Birleşik Devletleri önce Kore üzerinde anlaşamadılar. 35 yıllık işgalden sonra Japon ordusu Sovyet-Amerikan anlaşmasına göre 38. paralelin kuzeyinde Sovyetler Birliği, güneyinde ise Amerika Birleşik Devletleri tarafından silahsızlandırıldı. Ancak görüşmeler taraflar birleşmiş bir Kore'nin karşı kampa katılacağından korktukları için ülkenin birleşmesini sağlayamadı. Amerika Birleşik Devletleri 1948 yılında tüm ülke çapında ve BM'nin gözetiminde yapılacak seçimlerle birleşme çağrısında bulunduysa da Sovyetler Birliği işbirliği yapmayı reddetti. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri güneyde seçim yaptı ve Sovyet karşıtı olan tutucu Syngman Rhee başkanlığı kazandı. Sovyetler ise buna kuzeyde bir halk cumhuriyeti kurarak cevap verdi ve ordusunu kuzeyden çekti. Böylece ortada güneyde Amerikan ordusu ve bölünmüş bir Kore kaldı. Etki alanlarına bölünerek ülkelerin parçalanması yönündeki uygulama Avrupa'dan sonra Asya'da da yaygınlaştı. 2. Japonya. Japonya'da Kore'deki sorunlara benzer sorunlarla karşılaşılmadı. General MacArthur yalnız Sovyetler Birliği'ni işe karıştırmamakla kalmamış, bazen Washington'ın bile görüşlerini aldırmamıştır. 30 Ocak 1946'da müttefik ve Japon yetkilileri arasında işgal anlaşması imzalanırken ortalıkta Sovyetler görünmüyordu. Amerikan yetkililerinin işlerine karışmamak koşuluyla Avustralya bile işgal birliği göndermişti. İşgal komutanı MacArthur bundan sonra Japon militarizmiyle ilgisi olanları siyasal yaşamdan uzaklaştırdı ve Japon imparatorunun yalnız simgesel bir yetkiye sahip olduğu bir anayasa kaleme aldı. Bu anayasada iki meclisli bir parlamento, haklar bildirisi ve savaş ile silahlanmayı yasaklayan yükümlülükler bulunuyordu. 3. Çin. Japonya'daki durumun aksine Çin'de daha Japonya teslim olmadan Sovyetler bölgeye girmişti. Yalta Konferansı'nda Roosevelt Stalin'den Pasifik Savaşı'na girme ve Chiang Kai-shek'in önderliğini kabul etme sözünü almıştı. Buna karşılık Sovyetler Birliği de şu önemli ödünleri kopardı. İ. Port Arthur Limanı'nın Sovyet deniz üssü olarak kiralanması. İ. Darien Limanı'nın uluslararası statü altına konması. İ. Güney Mançurya Demiryolları'nın Çin-Sovyet ortak işletimi. İ ve Güney Sahalin ve Küril Adaları'nın Sovyetlere verilmesi ve Dış Moğolistan'da plebisit yapılması. Bu son bölge 1945 Ekim'inde 500.000'a karşı 0 oyla Çin'den ayrılıp bağımsız oldu. Chiang Kai-shek ile Stalin 14 Ağustos 1945'te bu konularda anlaştıklarını gösteren bir dostluk ve ittifak antlaşması imzaladılar. 5 Aralık 1945'te Amerikan Ordu Bakanı George Marshall Çin milliyetçileri ile komünistlerini uzlaştırmak için Çin'e gitti. Çünkü böyle bir uzlaşmaya varılamayıp Çin bölünür ve Sovyetler Birliği de Mançurya'da üstün duruma geçerse, Amerika açısından Pasifik zaferinin kazancı kalmayacaktı. Amerikan yöneticileri Uzak Doğu'da Japonya'nın bırakacağı boşluğu, Amerika ile dost bir Çin'in doldurmasını istiyorlardı. 1946 yılına gelindiğinde, Marshall komünistlerle milliyetçiler arasında ateşkes antlaşmasını içeren geçici bir düzenleme sağlama başarısını gösterdi. Ancak bu ateşkes, 1946 Nisan'ında bozuldu. Marshall bu defa Chiang Kai-shek'in başkanlığında komünist olsun ya da olmasın tüm liberallerin bir koalisyon kurmaları çağrısında bulundu. Chiang Kai-shek bu koalisyon önerisini reddetmiş ve böylece Çin'de 3 yıl sürecek önemli olaylar sürecini başlatmıştır. Reddetmesinin nedenleri olarak şunlar düşünülebilir. Her şeyden önce Çin komünistlerini silahla yeneceğine inanmaktaydı ve bu mücadelede Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine yardım etmekten başka bir seçeneği olmadığını düşünüyordu. Gerçekte Çin önderi son derece yanlış bir hesap yapmıştı. Komünistlerin önderi Mao Zedong'un ordusu 1930'lardan bu yana çok güçlenmişti. 1946 başında Mao 100 milyon Çinliyi denetlemekteydi. Ayrıca toplumun büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve Chiang Kai-shek'in siyasal tabanı olan büyük toprak sahiplerine karşı mücadele veren köylü nüfusa da güveniyordu. Üstelik Mao, orta sınıfı hemen hemen yok eden görünmemiş enflasyonist gidişten de yararlanmasını bilmiştir. Nihayet, 1946'da Sovyet işgal birlikleri Mançurya'dan aniden çekilince, Mao'nun ordusu geride bırakılan Japon silahlarına da sahip olmuştu. Gücüne güvenen Chiang Kai-shek, Mançurya'ya doğru saldırıya girişti. Çin milliyetçileri önceleri başarılı oldularsa da, giderek lojistik destek merkezlerinden uzaklaştılar ve Mao'nun birlikleri başarılı karşı saldırılarda bulunmaya başladılar. 1947 ilkbaharında milliyetçi önder gücünü hızla yitirmeye başlamıştı. Geleceğini bağladığı Başkan Truman ise Chan'ın büyük çapta Amerikan birlikleri ve askeri malzeme gönderilmesine değmeyeceği görüşündeydi. Bu düşünce bir bakıma Sovyetler Birliği'nin 1946 ortalarına gelindiğinde Kore, Japonya ve Çin'den çekilmesine bağlıydı. Ayrıca bu tutumda Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası olayları gelişen Amerikan-Sovyet çatışması açısından görmeye başlaması da rol oynamıştır. Bu anlayış Amerikan yöneticilerini önceliği Avrupa sorunlarına vermeye itmiş, şimdi Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da daha doğrudan ve yayılmacı politikası önem kazanmıştı. 2. Soğuk Savaş'ın kökeni. Soğuk Savaş'ın anlamı. En basit anlamıyla Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaştan galip çıkmış iki büyük devlet ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletler arasındaki anlaşmazlık ve çatışmanın doğrudan birbirlerine karşı silah kullanmadan sürdürüldüğü belirli bir tarihsel döneme verilen addır. Ancak uluslararası ilişkiler uzmanları bu olguyu daha belirgin bir biçime sokan açıklamalar getirmektedirler. Örneğin bir tanıma göre Soğuk Savaş iki blok arasındaki ilişkilerde blokların ve üyelerin davranışlarını denetlemeye yönelik taraflarca benimsenmiş kuralların bulunmadığı ve ilişkilerde tamamıyla güce dayanan davranışların başat olduğu bir dönemdir. Soğuk Savaş aynı zamanda ülkeler arasında anlaşma kuralları yaratılmasına ve ilişkilerin bir düzen içinde gücün sınırlanarak yürütülmesine olanak sağlayacak temel yöntem olan diplomasinin iki blok arasında hemen hemen ortadan kalktığı bir dönemdi. Kuralları oluşturacak ve işletecek diplomasi yerini güç ilişkilerine bırakmıştı. Gerçi karşıt blok üyeleri arasında diplomatik ilişkiler vardı ve her iki blok üyelerinin karşı tarafta diplomatları bulunuyordu. Ama diplomasi bir yöntem olarak gerçek işlevini yitirmişti. Soğuk Savaş henüz düzeni kurulamamış savaş sonrası Avrupa'sının karışıklık ortamının bir ürünü durumundaydı. İşte bloklar arasındaki bu güç ilişkisi ve karışıklık ortamı İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminin ilk 20 yılının temel özelliğidir. Soğuk Savaş'ın ne zaman başlayacağı, yani kökeni, tarihçiler arasında hala tartışmalıdır. Kimi Soğuk Savaş'ın sıcak savaş sonrası döneminin özel koşullarında oluştuğunu, kimi bu olgunun kökeninin İkinci Dünya Savaşı içinde yattığını öne sürer. Ama bugün ortadan kalktığını söylememize rağmen etkilerini hala sürdürmekte olan bu önemli olgu, daha iyi anlaşılacaksa Soğuk Savaş'ın 50 yıllık Sovyet-Amerikan güvensizliği ve karşılıklı korku üzerinde oluştuğu bilinmelidir. Rus-Amerikan güvensizliği. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya kıta devletleridir. Kıta devletlerinin dış politikalarının en belirgin özelliği, kıtaya egemen olacak stratejik bir bölgede kurulduktan sonra kıtanın tümünü eline geçirene ya da kıtayı paylaşan sınırdaş devletleri nötralize edip böylece göreli bir güvenliğe kavuşana dek genişlemeleridir. Bundan hemen sonra gelen aşama, kıtaya en yakın bölgelerin denetimi ya da en azından buralarda dost hükümetlerin iş başına gelmesidir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun bugün izlediği dış politika, bağımsız devletler topluluğunun kurulup genişlemesi ve Kafkaslar ile Orta Asya'da izlenen etkin politika, yeni siyasal birimin yukarıda özetlenen özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Çok kısa bir biçimde vermek gerekirse, 19. yüzyılın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika kıtasında batıya doğru ilerleyip, önce tüm kıtaya egemen olmuş ve sonra Pasifik'e açılıp Çin'e girmişti. Rusya ise Asya kıtasında Sibirya yolu ile doğuya doğru genişleyip Mançurya'ya gelmişti. Böylece ABD ve Rusya biri Çin'de öteki Mançurya'da karşı karşıya gelmişlerdi. Bu noktadan sonra iki devletin Çin üzerindeki politikaları çatışmaya başladı. ABD'nin Çin politikasının temeli şuydu. Güçlü endüstrisine sömürü olanakları yaratmak için bütünlüğü tam ve siyasal egemenliğe sahip bir Çin'in kurulup sürdürülmesi. Çünkü merkezi bir hükümeti etki altına alabilecek ekonomik ve siyasal güce sahipti. Rusya ise bu açıdan ABD ile ekonomik yarışa girecek durumda değildi. Bu yüzden kendine özgü etki alanları yaratarak pazar ve siyasal manivela gücü kazanmak istiyordu. Yani bir bakıma 1945'te olduğu gibi Rus Çarı da İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Japonya'nın genişleme tutkularına karşı Rus topraklarının çevresinde tampon bölgeler kurmaya çalıştı. 19. yüzyılın bu uzun soğuk savaş yıllarından sonra 1905'te Japonya Rus gücünü uzak doğuda kırdı. Böylece ABD 20. yüzyılın ilk yarısında yalnızca Japonya ile uğraşmak durumunda kalmıştı. Pasifik'te Rus etkisi azaldı ama bu defa da dünya devrimi iddiasıyla harekete geçen Bolşeviklerin Rusya'da iktidara gelmesiyle bu devletin Avrupa kıtasına egemen olarak Amerikan çıkarlarını zedelemesi korkusu belirdi. Batılı devletler Bolşevik hükümeti önce silah gücüyle devirmeye çalıştılar. Ama Rus iç savaşına müdahalelerindeki başarısızlık bu tip önleyici savaşların geçer akçe olmadığını gösterdi. Rus halkı bu mücadelenin sonucu olarak Bolşevik hükümete daha çok bağlandı. Amerikan Başkanı Wilson tanımama politikasıyla Sovyet rejimini uzun sürede alaşağı etmenin olanaklı olduğunu düşünüyordu. Avrupa'nın büyük devletleri bu yolu benimsemediler. İngiltere 1921'de Sovyetler Birliği ile normal ticari ilişkileri başlattı. Almanya 1922 Rapallo Paktı ile Sovyetlerle birçok önemli noktada anlaşmaya vardı. Bu ve 1939 Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı, ideolojik ayrılıklara rağmen ortak çıkar anlayışı ağır basarsa iki devletin anlaşabileceğini gösterdi. Sovyet rejimi 1924'te İngiltere tarafından tanındı ve bunu öteki Avrupa ülkeleri izledi. Bu arada ABD de Sovyetler Birliği'ni ihmal etmiş değildir. Sovyetler siyasal olarak tanınmazken Amerikan iş adamları Sovyet pazarına girdiler ve 1925-1930 arası iki ülke arasındaki ticaret savaş öncesinin iki katına yükseldi. Sonunda Sovyet hükümeti ABD tarafından 1933 yılında tanındı. Ancak diplomatik ilişkilerin kurulması ve ticaretin artmaya devam etmesi iki ülke arasındaki temel güvensizlik havasını kaldıramadı. Hitler'in 1941'de Sovyetleri işgali, ABD ile Sovyetler arasında 4 yıl sürecek bir ortaklık yaratmıştır. Daha önce de değinildiği gibi, iki devlet arasında savaş dönemi işbirliği ve 9 milyar dolar tutan ödünç verme ve kiralama yardımına rağmen, savaş stratejileri ve savaş sonrası düzenlemeleri konularında çeşitli anlaşmazlıklar çıktı. Bu anlatılanlardan Soğuk Savaş'ın ancak 50 yıllık Amerikan-Rus çatışmasının çerçevesinde anlaşılabileceği ortaya çıkmaktadır. ABD'nin ekonomik savaşı. 1930'ların depresyonunun etkisi ve düş kırıklıkları, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrası politikasının dayandığı iki ana varsayımı etkilemiştir. İyi. 1930'ların ekonomik bunalımının ve uzamasının nedeni, yüksek gümrük duvarları ve bölgesel ticaret bloklarıydı. Bu ekonomik yapı, dış ticaretin doğal akışını engellemiş ve sonu 2. Dünya Savaşı'na varan siyasal çatışmalara yol açmıştır. Yani barış kurulacak ve sürdürülecekse ithalat ve ihracatın serbestçe akması gerekli ve önemliydi. İyi. Öteki endüstri devletleri savaş sırasında büyük güçlükler çekerken üretimini 4 kat artıran ABD, ekonomik gücünü kullanarak dünya ekonomisine istediği biçimi verecek duruma gelmişti ve vermekte de kararlıydı. Japonya'nın tesliminden bir hafta sonra 1945 Eylül'ünde Amerikan Dışişleri Bakanı James F. Burns bu varsayımlara temel olan konuşmasında şunları söylüyordu. Uluslararası politikamız ile iç politikamız birbirinden ayrılamaz. Dış ilişkilerimiz ister istemez ABD'deki istihdamı etkileyecektir. Yine ister istemez ABD'deki ekonomik canlılık ve depresyon yeryüzünün öteki ülkeleriyle ilişkilerimizi etkileyecektir. Sürekli bir barış dışa kapalı bloklar ve ekonomik savaş temelinde kurulamaz. Liberal bir ticaret sistemi. Dünya ticaretinde üstün durumda bulunanlara özel sorumluluklar yüklemektedir. ABD de bu durumdadır. Yeryüzünün birçok ülkesinde siyasal ve ekonomik ilkelerimiz bu ülkeleri kabul etmeyen ideolojilerle çatışma durumundadır. Kendi ekonomik sorunlarımızı başarılı bir biçimde yönetebildiğimiz ölçüde yeryüzünün her bölgesinde kendi ilkelerimize taraftar sağlayabiliriz. Amerikan yetkilileri Burns'ün bu söylediklerinin yani belirlenen ekonomik sürecin özellikle BM, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yoluyla gerçekleşeceğini ümit ettiler. Dünya Bankası'nın 8 milyar dolarlık varlığı vardı ve bunun iki katına kadar kredi verebilirdi. Amacı savaştan yıkık çıkan Avrupa'ya ve geri kalmış bölgelere krediler açmaktı. Uluslararası Para Fonu'nun, IMF, uluslararası ticaretin ani kur dalgalanmaları olmaksızın sürdürülebilmesi için yabancı paraların güçlendirilmesi amacına harcanacak 7.5 milyon dolar fonu vardı. 1930 ekonomik bunalımının temel nedenlerinden biri bu amacın gerçekleşmemiş olmasıydı. ABD bu tip uluslararası ekonomik kuruluşların saldırgan milliyetçiliği azaltıp ekonomik ve siyasal alışverişi yükselteceği umudundaydı. Ama bu politikanın zorunlu bir sonucu vardı. ABD'nin ekonomik gücü bu kuruluşlarda başat duruma yükselmesine yol açmıştı. Bu sıralarda Avrupa'daki Amerikan birliklerinin geri çekilmesi konusunda Amerika'nın içinde baskı olduğunu biliyoruz. İşte dünyanın yeniden düzenlenmesi yolunda ABD'nin ekonomik baskısı, çekilen askerlerin bıraktığı askeri boşluğu doldurabilir, onların yerine geçebilirdi. Başkan savaş zamanının dengesiz bütçesini düzeltmek için 10 ay içinde 3.5 milyonluk Amerikan ordusunu 500 bine indirdi. Amerikan çıkarları ani bir güç kullanımını gerektirirse, Amerikan yönetimi atom bombası tekelinden de yararlanabilirdi. İşte bu ABD'nin ekonomik havucunun arkasında pek de gizli olmayan sopasıydı. Buraya kadar anlatılanlardan şu sonucu çıkarabiliriz. Kapalı bir ekonomik sistem uygulayan ve bu sopaya aldırış etmeyerek Doğu Avrupa ve Uzak Doğu'da genişleme niyetinde olan Sovyetler Birliği ile ABD'nin uluslararası çıkarlarının çatışacağı savaş sonrası döneminin daha ilk yıllarında belliydi. 3. Soğuk Savaş'ı hızlandıran olaylar. 1945-1946 yıllarının zoraki işbirliği havasının uzun sürmeyeceği hemen anlaşıldı. Bundan sonra kökenini 50 yıllık Rus-Amerikan güvensizliği, ABD'nin savaştan sonra uygulamaya çalıştığı ekonomik politika ve Doğu Avrupa ile Uzak Doğu'daki Sovyet politikasından alan Soğuk Savaş, tüm unsurlarıyla önce Avrupa'ya, sonra da tüm yeryüzüne yayıldı. Şimdi incelenecek konu, Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünya olgularını gerçekleştiren Avrupa'daki ve Avrupa dışındaki önemli olayların akışıdır. Paris Barış Antlaşmaları. Tarihte özellikle Büyük Savaş sonrası barış düzenlemelerinin yeni bir savaşın temelini hazırlaması hemen hemen bir kural gibidir. Örneğin 1. Dünya Savaşı sonrasının barış antlaşmalarının 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri ve belki de en önemlisi olduğunu görmüş bulunuyoruz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenik devletlerin bir bölümüyle imzalanan barış antlaşmaları da şimdiye kadar bir dünya savaşına neden olmamışsa da en azından gerçek bir barış ortamı kuramamış ve Soğuk Savaş'ı hızlandıran olaylar arasında yer almıştır. 1. 1919 Barışı ile Karşılaştırma. 1. Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşmaları ve özellikle Versailles Avrupa'nın geleceği açısından ne derecede başarısız olmuşsa, 2. Dünya Savaşı'nı bitiren Paris Barış Antlaşmaları da aynı derecede başarısızdır. Üstelik galip devletler Versailles'de bir konferansla işi bitirirken, karşılaşacakları güçlükleri önceden sezen müttefikler, işi önce Dışişleri Bakanlarının hazırlık toplantılarına bırakmışlar ve çetin sorunlarla karşılaşarak antlaşmaları ancak 10 Şubat 1947'de imzalamışlardır. İki büyük düzenleme arasındaki benzerlik, yalnız barış sonrası düzenini kurmaktaki başarısızlık değildir. Her iki konferansta da büyük ve galip devletler antlaşmaları hazırlamışlar ve küçük ve yenik devletler önlerine konan metinleri imzalamışlardır. Ama yine de arada bir fark vardır. Versailles'da hiç olmazsa büyük devletler arasında göreli bir güç dengesi vardı. Paris Konferansı'nda ise bu yoktu. Fransa zorla büyük devletler arasına alınmış, İngiltere ise 1. Dünya Savaşı sonrası ile karşılaştırılamayacak ölçüde zayıflamıştı. Güçlü devlet olarak yalnız ABD ile Sovyetler Birliği kalmıştı. Konferansta ele alınan konulara bakış açılarında ilk kez Doğu ile Batı blokları kesin çizgileriyle ortaya çıktı. Beyaz Rusya, Ukrayna, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan Sovyetler Birliği'nin geriye kalan Avrupa devletlerinin çoğunluğu ise ABD'nin çevresinde kümelendiler. 1919 yılında Avrupa, mevcut uluslararası düzenden memnun olanlar ve olmayanlar arasında ikiye bölünmüştü. 1947'de de kapitalist ve komünist olarak ikiye bölündü. ABD ve çevresindekiler, statükocu Sovyetler Birliği ve çevresindekiler ise statüko karşıtı davranışlar içindeydiler. 2. Hükümleri. 21 devletin katıldığı konferanslar dizisi 29 Temmuz-15 Ekim 1946 tarihleri arasında yapıldı ve Paris Barış Antlaşmaları 10 Şubat 1947'de imzalandı. Antlaşmalar İtalya, Finlandiya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'la imzalanırken ortada birleşmiş bir Almanya bulunmadığı için bu devletle anlaşma yapılamadı. Japonya ile ABD 1951'de, Sovyetler 1956'da ayrı ayrı barış antlaşmaları imzaladılar. Avusturya savaş içinde müttefikler arasında varılan anlaşmaya göre işgale uğramış dost bir devlet olarak kabul edilmişti. Bu yüzden barış antlaşması yapılamadı. Sovyetler Birliği 1955 yılında Avusturya ile imzaladığı ayrı bir Avusturya devlet antlaşması ile işgale son verdi ve böylece tarafsız bir politika izlemek koşuluyla Avusturya tam bağımsızlığını kazandı. Yukarıda sayılan 5 devletle ilgili görüşmeler aynı zamanda başladı ve bir arada yürütüldü. Her antlaşmada ortak hükümler bulunduğundan bunları bir arada görmek daha doğru olur. Nazizmin ortadan kaldırılması için insan haklarına özel dikkat gösterilmesi konusundaki anlaşmaya rağmen iki taraf arasında görüş ayrılıkları çıktı. Batılılar, antlaşma imzalanan Doğu Avrupa hükümetlerinin haklarına temel özgürlükleri sağlamadığını ileri sürmüşler. Buna karşılık kişi hak ve özgürlüklerini başka türlü tanımlayan ilgili hükümetler bunun bir iç sorun olduğunu savunmuşlardır. Antlaşmaların imzalanmasından 90 gün sonra müttefikler ordularını işgal altındaki devletlerden çekeceklerdi. Ancak Avusturya ile bağlantısını koparmamak için Sovyetler Birliği Romanya ile Macaristan'dan askerlerini çekmedi. Ekonomik sorunlarda da temel farklar ortaya çıktı. Batılılar Doğu Avrupa'yı dünya ekonomisine açmak için serbest ticareti savunurken, Sovyetler bu ülkelerin kendisiyle yakın ekonomik ilişkiler içinde olmasını istiyordu. Ayrıca yenik devletlere belirli oranlarda tazminat da yüklendi. Yapılan antlaşmayla İtalya, Sazeno Adası'nı Yugoslavya'ya, 12 adayı da Yunanistan'a verdi. Ama Paris Antlaşması'na göre Yunanistan bu adaları askeri amaçlarla kullanmayacaktı. Trieste, BM'nin denetim ve güvencesinde serbest bir kent oldu. Libya'da bağımsız bir krallık kuruldu. Somali, İtalya'nın vesayetinde kaldı ve daha sonra İngiliz Somalisi ile birleştirilerek Somali Cumhuriyeti kuruldu. İtalya, Eritre'yi Etiyopya'ya bıraktı. Finlandiya, Petsamo bölgesinde Viborg Limanı'nı Sovyetlere bıraktı. Karelia bölgesinde Fin-Sovyet sınırı kuzeye atılarak Finlandiya'nın burada yaptığı tahkimat Sovyetlerin eline geçti. Parkkala Limanı'nı 90 yıl süreyle kiraladıysa da 1995'te bundan vazgeçti ve limanı tümüyle Finlandiya'ya bıraktı. Romanya, Besarabya ile Kuzey Bukonova'yı Sovyetlere bıraktı. Güney Dobruca'yı da Bulgaristan'a verdi. Macaristan'dan Transilvanya'nın bir bölümünü eline geçirdi. Macaristan, Transilvanya'nın bir bölümünü Bulgaristan'a bırakırken, Bulgaristan Güney Dobruca'yı Romanya'dan alıyordu. Doğu Avrupa gelişmeleri 1945-1948. 1. ABD'nin gelişmelere yaklaşımı. Amerikan yöneticileri Almanya ile Doğu Avrupa'da gelişen olaylara karşı 3 aşamalı bir politika uyguladılar. Önce 1945 yazı boyunca Truman yönetimi atom tekelinin savaş bakanı Henry Stimson'ın deyişiyle Ruslarla daha az barbar ilişkilerin kurulmasıyla sonuçlanacağını ummaktaydı. Dışişleri Bakanı Burns de atom bombasının Rusya'ya Avrupa'da daha uyumlu davranmaya iteceği görüşündeydi. Bu politika başarılı olmadı. Görevinden çekilmekte olan Stimson, ABD'nin atom bombasına sahip olmasının Doğu Avrupa'da Amerika'nın istediği değişiklikleri doğurmayacağını anlamıştı. Bunun yerine atom enerjisinin denetimini sağlamak ve genel bir barış düzenlemesini gerçekleştirmek için Sovyetler Birliği ile ikili görüşmelere gidilmesini önerdiyse de görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Atom tekelinin verdiği güce rağmen ikili görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca ABD demir perdeyi ekonomik baskı yoluyla geriletmeyi denedi. Stalin 1945 Ocağı'nda 6 milyar dolar borç istemişti. ABD, Sovyetler Birliği'nin Amerika'nın Doğu ve Orta Avrupa ile ilgili isteklerine daha uyumlu davranmaması durumunda bu konunun düşünülemeyeceğini belirtti. Truman, Almanya'nın tesliminden sonra ödünç verme ve kiralama yardımını kesti. 1946 Mart'ında ise Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Dünya Bankası ve IMF'ye girip uluslararası ticarette kapalılık esasını uygulamadığı takdirde borç görüşmelerine girişebileceğini açıkladı. Sovyetler Birliği bu öneriyi reddedince ABD'nin Doğu Avrupa politikası herhangi bir olumlu sonuç doğurmadı. 2. Doğu Avrupa'da komünist yönetimlerin kuruluşu. Doğu Avrupa ülkelerinde komünist yönetimlerin kuruluşunu, savaşın sonuna doğru buraları işgali altına alan Sovyet ordusunun ürünü olarak görmek yaygın bir görüştür. Tarihte böylesine önemli bir olayın incelenmesinde böyle bir görüş, aşırı bir basitleştirmedir. Unsurlardan biri ve belki de en önemlisi bu olmakla birlikte, uzun sürede onun kadar önemli öteki unsurları gözden uzak tutmamak gerekir. Avrupa'da komünist yönetimlerin kurulmasını etkileyen unsurları iç ve dış olmak üzere ikiye ayırarak incelemek mümkündür. A. İç hazırlayıcı öğeler. Doğu Avrupa ülkelerinin çoğu bağımsızlıklarını daha yeni tarihlerde almışlardı. Çekoslovakya hariç hemen hemen hiçbirinde demokratik rejim işlememiş ve savaşa demokratik olmayan rejimlerle girmişlerdi. Kısacası Doğu Avrupa ülkelerinde demokratik gelenek yoktu. Ayrıca ekonomik yapı büyük ölçüde tarıma dayalı olduğundan bu tarımsal altyapı sağcı diktatörlüklere yol açmış durumdaydı. Çoğu böyle bir altyapı ve üst yapı ile giderek Nazi Almanyası ile yakın ilişkiler kurdular. Güçlü ve etkili bir türedi burjuva sınıfı doğdu. Bu burjuvazi Batı Avrupa ülkelerindekinin aksine devletin savaş gücüne yardım edecek yerde Nazi Almanyası ile yakın işbirliği yaptı ve ülkenin ekonomisini Almanya'nın yönetimine bıraktı. Savaşta Almanya'ya karşı etkili mücadele verenler işçiler ve daha çok köylülerdi. Bu yüzden aslında İkinci Dünya Savaşı Avrupa ülkeleri için aynı zamanda bir iç savaş olmuştur. Bu sınıfların savaştan sonra köklü ekonomik reformlar yoluyla kurulacak hükümetlerde ağır basacakları açıktı. İşte bu durum bölgenin savaş sonrası siyasal yaşamını etkiledi ve kurulan hükümetler merkez ve aşırı sol arasındaki partilerden oluştu. Sovyet ordusu Doğu Avrupa ülkelerine girdiğinde bölge komünist partilerinin çoğu toplumun küçümsenemeyecek bir bölümünün desteğini sağlamış oldukları gibi kendilerinin kurdukları güçlü siyasal örgütlere de sahiptiler. B. Dış hazırlayıcı öğeler. Her şeyden önce iki savaş arası dönemde Batılılar ve özellikle İngiltere yatıştırma politikası ve Münih düzenlemesi ile Almanya'ya Doğu Avrupa'nın kapısını kendileri açmışlardı. Dolayısıyla savaştan sonra bölgeyi Almanlardan kurtarmak, coğrafi bakımdan Doğu Avrupa'ya en yakın olan Sovyetlere düştü. Savaş içinde Churchill, Stalin'le baş başa yaptığı Moskova Konferansı'nda Doğu Avrupa ve Balkanları iki ülke arasında paylaştırmıştı. Churchill her ne kadar bunun bir savaş içi düzenlemesi olduğunu söylemişse de Stalin'in düzenlemeyi başka türlü anlayacağı apaçık ortadaydı. Gerçekten Doğu Avrupa'nın savaş sonrasındaki görüntüsüne bakarsak, Sovyetlerin savaştan sonra bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya oldukları belliydi. Son 30 yıl içinde Almanya iki kez Doğu Avrupa yolunu kullanarak Rusya'ya saldırmıştı. Üstelik batılı ülkelerin bir bölümü Rus iç savaşını körükleyip askeri müdahalede bulunmuşlar ve iki savaş arası dönemde bu devlete karşı dostça olmayan bir politika izlemişlerdi. Sovyetler bundan sonra kendisine karşı girişilecek bir saldırıda Doğu Avrupa'nın bir atlatma tahtası olarak kullanılmaması için önlemler aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet güvenliği, Doğu Avrupa ülkelerinde uydu hükümetlerin kurulmasını gerektiriyordu. Amaç çıkacak bir savaşta savaş alanını Sovyet sınırlarından uzaklaştırmak ve Almanya ile arasına bir tampon bölge koymaktı. Bu dış unsurların hazırlayıcı etkilerinden sonra Sovyet ordusunun Doğu Avrupa ülkelerine girişi bölgede komünist rejimlerin o günkü biçimleriyle kurulmasını sağlamış ve komünist rejimlerde Moskova'dan aldıkları buyruklar ve destekle iktidarlarını 1989'a kadar kesintisiz sürdürme olanağına kavuşmuşlardır. C. Kuruluş aşamaları. Doğu Avrupa'yı bir bütün olarak ele alırsak, bölgede komünist yönetimlerin kuruluşu 4 aşamadan geçmiştir. İ. Kurtarma aşaması olan birincisinde Sovyet ordusu bir kurtarıcı gibi Doğu Avrupa ülkelerine girdi. Sovyetler daha önce bu ülkelerdeki direnme örgütleriyle temas kurmuşlar ve içlerinden çok sayıda taraftar kazanmışlardı. Ayrıca Nazi işgali döneminde Moskova'ya kaçmış olan yerli komünist önderler de 1945 yılında Sovyet ordusu ile birlikte ülkelerine geri döndüler ve yönetimi ele aldılar. Polonya'da Gomulka, Romanya'da Anna Pokr, Çekoslovakya'da Gadwold, Macaristan'da Rejk ve Rakosi ile Bulgaristan'da Dimitrov bu önderler arasındaydı. İ. 1946 yılındaki koalisyonlar aşamasında Vatan Cephesi, Demokratik Cephe ve Ulusal Cephe gibi adlarla koalisyon hükümetleri kuruldu. Komünist, sosyalist, liberal ve çiftçi partilerinin girdiği koalisyonlara Hitler'le işbirliği yapan sağcı partiler alınmadı ve bu partiler kısa bir süre içinde kapatıldı. Geniş toprakların bir avuç azınlığın elinde bulunduğu Doğu Avrupa ülkelerinde toprak reformu sözüyle iktidara gelen bu koalisyonlar önceleri geniş halk kitleleri tarafından desteklendi. Koalisyon hükümetlerinin programlarında ayrıca temel hak ve özgürlüklerin sağlanması ile Sovyetlerle özel ve sıkı ilişkiler de yer alıyordu. Önceleri komünistler kurulan koalisyonlarda azınlıktaydılar ama iç işleri, polis örgütünün denetimi ve tarım, toprak reformu gibi önemli bakanlıklar ellerinde bulunuyordu. İ. 1947 yılına rastlayan üçüncü aşama, öteki parti önderlerinin tasfiyesi aşamasıdır. Kilit bakanlıkları ellerinde bulunduran komünistler, giderek bütün hükümeti ellerine geçirmeye başladılar. Öteki siyasal parti ve önderlerinin siyasal etkinlikleri ortadan kaldırıldı ve bununla da kalınmayarak, kendilerine Hitler'le işbirliği yapmak, Batı'nın casusu olmak gibi suçlar yüklendi ve sonunda tasfiye edildiler. Doğu Avrupa'da demokrasi geleneği de olmadığından tek parti sistemine çok kolay geçildi ve yerli komünistler ülke yönetimine tümüyle egemen oldular. İV. 1948 yılında tüm bu işleri gerçekleştiren yerli komünistlerin tasfiyesi aşaması başlar. Bunun nedeni Stalin'in yerli komünistlerin milliyetçi tutumlarından kuşkulanmaya başlamasıdır. Stalin'e göre Doğu Avrupa tümüyle Sovyet etki alanı durumuna getirilecekse bu ülkelerde Moskova'nın istediği biçimde hareket edecek olan kadroların iş başına getirilmesi gerekiyordu. Halk tarafından hala desteklenmekte olan yerli komünistlerin yerine iktidarlarını tümüyle Moskova'ya borçlu olacak kişilerin iş başına getirilmesi Stalin'in politikasına daha uygun düşmekteydi. Biraz sonra ele alınacak olan Tito örneği ortadaydı ve bu yolu benimsemeleri güçlü bir olasılık olan yerli komünistlerin ülkelerini Sovyet etki alanından çıkarabilirlerdi. Reichstag yangını olayındaki savunmasıyla üne kavuşan Bulgaristan'ın etkili önderi ve Komintern Genel Sekreteri Ulusal Kahraman Dimitrov, Stalin'e güçlük çıkarmayarak eceliyle öldü. Gomulka iktidardan düşürüldü. Anna Polkır, Reçk ve Çekoslovak Dışişleri Bakanı Klement idam edildi. Böylece Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'daki egemenliğini güçlendirdi. Moskova kökenli komünist önderler iktidarı ele geçirdiler. Sovyetler Birliği 1947 yılına gelindiğinde Doğu Avrupa ülkelerinin çoğuyla ikili ittifak antlaşmaları yapmıştı. Aynı yıl bu devletlerle Sovyetlerin ideolojik birliğini sağlayan Kominform kuruldu. 1949 Ocağı'nda Sovyet modeline uygun bir uluslararası ekonomik örgüt olan COMECON kurularak Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomileri Sovyet ekonomisine bağlandı. Böylece 1949 yılında Doğu bloku tüm boyutlarıyla ortaya çıkmış oldu. 3. Doğu Avrupa ülkeleri. A. Yugoslavya ve Arnavutluk. Bu iki devletin savaş sonrasındaki gelişmeleri öteki Doğu Avrupa ülkelerindekinden çok farklı oldu. Doğu Avrupa ülkeleri teker teker Sovyet uydusu biçimine dönüşürken bu iki devlet bağımsızlıklarında diretebildiler. Bu direnmenin başlıca iki nedeni vardır. Bir kere İkinci Dünya Savaşı bittiğinde bu iki devlet de halkın desteğini sağlamış, iki önder ve komutanları altında iki ulusal ordu vardı. Nazi işgalinden kendi orduları sayesinde kurtulmuşlardı ve bu yüzden öteki Doğu Avrupa ülkelerinde olduğunun aksine kurtuluş aşamasından geçilmemiş, ülkeler Sovyet ordusunun işgaline uğramamıştı. İkinci olarak bu ülkeler savaş içinde kendi ulusal kurtuluş cephelerine sahiptiler ve önderleri iktidarlarını sürdürebilmek için Sovyet desteğine dayanmak zorunda değildi. İç ve dış savaşı tek bir önder ve onun denetiminde tek bir parti kazandığından Yugoslavya ile Arnavutluk'ta koalisyon aşamasından da geçilmedi. Yugoslavya'da 1945 Kasım'ında yapılan seçimleri halk cephesi kazandı. Sovyet modeline uygun federal bir anayasa hazırlanarak 6 devletten oluşan Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti kuruldu. Bunlar Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya Sosyalist Cumhuriyetleridir. Arnavutluk'ta ise 1945 yılının Aralık ayında yapılan seçimleri Enver Hoca önderliğindeki Demokratik Cephe kazandı ve Arnavutluk Halk Cumhuriyeti kuruldu. Yugoslav önderi Josef Broz Tito, Stalin'in Doğu Avrupa'daki öteki yandaşları gibi değildi. Bir çete önderi olarak ülkesini Sovyet ordusunun yardımı olmadan kurtarmıştı. Ayrıca öteki Doğu Avrupa önderleri güçlerini seçkin gruplara dayarken o geniş bir kitle desteği sağlamıştı. Ülkesinin Çekoslovakya'nın aksine Sovyetlerle sınırdaş olmaması gerçeğini ve Yugoslavya'nın Akdeniz'e açılması gibi coğrafi özelliklerini çok iyi kullanmasını bilmiştir. Tito'nun inançlı bir komünist olduğu tartışılmaz. Stalin Kominform'u kurarken kendisini tümüyle destekleyen tek önderdi. Ama öte yandan Tito'nun hiç ödün vermeyen bir Yugoslav milliyetçisi olduğu da tartışılmazdı. Stalin Yugoslavya'nın COMECON'a tam bağlılığını ve Yugoslavya'da Sovyet ajanlarının serbest faaliyetini istediği zaman Tito buna yanaşmadı. Stalin parmağımı oynatırım ortada Tito kalmaz demişse de Yugoslav gizli polisi Stalin'inkinden üstün çıktı ve Stalin bir iç darbe ile Tito'yu iktidardan düşüremeyince Kominform'un 1948 Haziran'ındaki toplantısında milliyetçilik yolunu tuttuğu gerekçesiyle Tito'yu Sovyet blokundan attı. Tito yalnız Stalin'in gücüne başarıyla karşı koymuş bir önder değildir. Aynı zamanda Stalin'in dünyanın iki kampa bölündüğü varsayımını da reddetmiştir. Doğacak üçüncü bir kampın mutlaka kapitalist bloka hizmet edeceği yolundaki Stalin'in görüşünün doğru olmadığını göstermiştir. Stalin'in gücünü hem kuramda hem de uygulamada sarsan Tito, Doğu Avrupa'daki Sovyet gücünü de tehlikeye düşürünce Stalin bölgedeki kanlı tasfiye hareketine girişti ve uyuyan Tito'ları ortadan kaldırmak istedi. Sonraki iki yıl içinde Doğu Avrupa'daki her dört komünistten biri iktidardan düşürülmüştür. B. Bulgaristan. Daha savaş sırasında Çiftçi Partisi önderi Petkov, komünistleri, çiftçileri, sosyal demokratları ve sosyalistleri içeren bir anavatan cephesi kurmuştu. Sovyet ordusu savaştan sonra hükümeti bu cepheye kurdurdu ve 1946 Eylül'ünde yapılan referandumla %93 lehte Cumhuriyet rejimi kuruldu. Bundan sonra öteki partilerin kapatılması aşamasına geçildi ve Dimitrov'un Bulgaristan'a dönmesiyle komünistler duruma tümüyle egemen oldular. Petkov 1947'de idam edildi. C. Romanya. Sovyet Dışişleri Bakanı Vişinski'nin ultimatomu ile komünist Petro Groza başkanlığı eline geçirdi ve bir koalisyon hükümeti kuruldu. 1947 Şubat'ında barış antlaşması imzalandıktan sonra köylü ve liberal partiler kapatıldı ve Sosyal Demokrat Parti, Komünist Parti ile birleştirilerek muhalefet ortadan kaldırıldı. Yerli komünistlerin bir bölümü idam edildi. Ç. Macaristan. Sovyet işgalinde yapılmasına rağmen 1945 Kasım seçimlerinde Komünist Parti oyların ancak %17'sini, Küçük Emlak Sahipleri Partisi ise %57'sini aldı. Bu partinin tek başına iktidara gelmesi gerekirken, Sovyetlerin baskısı ile bir koalisyon hükümeti iş başına geldi. Bu noktadan sonra Sovyetler Birliği KESP'ye karşı baskıyı artırdı ve parti tasfiye edildi. Bu koşullar altında 1947 yılında yapılan seçimlerde Komünist Parti oyların %60'ını alarak tek başına iktidara geldi ve daha sonra yerli komünistler ortadan kaldırılarak Moskova kökenli önderler ülkeye egemen oldular. İçişleri Bakanı Lazlo Reçk idam edildi. D. Çekoslovakya. Çekoslovakya'daki gelişmeler öteki Doğu Avrupa ülkelerindekinden hem çok farklıdır hem de yol açtığı gelişmeler açısından son derece önemlidir. Bu yüzden olayın ayrıntıları ile ele alınması gerekir. İki savaş arası dönemde öteki Doğu Avrupa ülkelerinde faşist diktatörlükler hüküm sürerken Çekoslovakya'da demokrasi yaşanmıştır. 1919-1938 arasında ülkenin kurucuları Tomas Masaryk ve Eduard Beneš ekonomiyi geliştirerek Çekoslovakya'yı bir endüstri ülkesi durumuna getirmişler ve buna bağlı olarak parlamenter rejim ayakta kalma şansına sahip olmuştu. Masaryk'in 1935'te ölümünden sonra devlet başkanı olan Eduard Beneš, savaş başladıktan sonra Londra'da bir mülteci hükümet kurmuş, bu hükümet Sovyetler tarafından tanınmış ve bir de ittifak antlaşması imzalanmıştı. Savaş bittiğinde Çekoslovakya özel bir durumdaydı. Çünkü Sovyet ordusu olmasa da sosyalizm ve Sovyetlerle iyi ilişkiler kurulacaktı. Bunun iç ve dış olmak üzere iki tür nedeni vardır. Dış nedene bakarsak, 1938 Münih düzenlemesini Batı'nın bir ihaneti olarak yorumlayan ve İkinci Dünya Savaşı'na parçalanmış ve Nazi işgali altında girmiş bulunan Çekoslovakya, güvenliği için ister istemez Sovyetler Birliği'ne dayanacak ve iyi ilişkiler kuracaktı. İç nedene gelince, sosyalizm için ortam zaten hazırdı. Çünkü büyük arazi ve endüstri sahipleri olan Yahudiler ya Nazilerce öldürülmüş ya da ülkeden kaçmışlardı. Yine ekonomiye egemen olan Avusturyalılar, 1918'de Çekoslovakya'nın kuruluşu ile ülkelerine dönmüşler, Almanlar ise Sudetler bölgesiyle birlikte gitmişlerdi. Sonuç olarak Çekoslovakya'da hemen savaş sonrasında sahipsiz ve hemen devletleştirilebilecek toprak ve fabrika kalmıştı. Bu ortamda Beneš devlet başkanı oldu. Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurmakta kararlı olan Beneš, savaş sonrası yönetimlerine komünistlerin de ortak edilmesi taraftarıydı. Savaş sonrasının ilk geçici koalisyon hükümetinde komünistler içişleri gibi polis örgütünü denetleyen, savunma gibi orduyu yöneten, tanıtma gibi iletişim araçlarını elinde bulunduran ve tarım gibi toprak dağıtımını yöneten kilit bakanlıkları aldılar. 1946 Mayıs'ında yapılan seçimlerde sosyalistler oyların %51, komünistler ise %38'ini alınca Komünist Parti'den Clement Gottwald'un başkanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Bu hükümette hiçbir partiye üye olmayan Can Masaryk, ülkenin kurucusu Tomas Masaryk'in oğlu, Dışişleri Bakanı oldu. İleride göreceğimiz Marshall planına kadar her şey iyi gitti. Öteki Doğu Avrupa ülkelerindekinin aksine demokrasi işlemekteydi, söz ve basın özgürlükleri vardı. Çekoslovak hükümeti Marshall yardımını önce kabul ettiyse de sonra vazgeçti. Bunun en önemli nedeni Sovyet baskısıysa da en az bunun kadar önemli olan bir başka neden, Batı basını ve önderlerinin bu kabulü Moskova'dan bağımsız olarak yorumlamalarıdır. Durum ne olursa olsun, Eduard Beneš gelecekten ümitli bir bekleyiş içine girdi. Yaklaşan 1948 seçimlerinde Komünist Parti'nin gücünü yitireceğinden emindi. Çünkü 1947 kışı çok sert geçmiş ve halk açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Halkın işlerin kötüye gitmesinden komünistlerin egemenliğindeki hükümeti sorumlu tutacağı açıktı. Beneš bu noktaya kadar doğru düşünüyordu ama Sovyetlerin gelişmelere karışmayacağı görüşünde yanıldı. Sovyetler Birliği son derece stratejik bir konuma sahip bu ülkenin denetiminin elinden çıkmasına izin vermedi. Çekoslovakya'nın komünizm çökene kadar iç ve dış politikasını etkileyen ve belki de gelecek 40 yıl Avrupa politika sahnesini biçimlendirecek olan gerçekten talihsiz olaylar dizisi, 1948 Şubat'ının başında Başbakan Gottwald'un 8 polis müdürünü değiştirip yerlerine komünistleri ataması ile başladı. 5. kaset, 2. yüzün sonu.